Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 9 Kasım Perşembe 2017 bugün dünyadan haberlerle karşınızdayız. Orta Doğu'da Suudi Arabistan merkezli gelişmeleri herkes dikkatle takip ediyor. Prenslere yönelik, eski yeni bakanlara, iş adamlarına yönelik tutuklama kampanyası devam ediyor. Hesaplara el konulması, 1600'den fazla banka hesabının dondurulduğu yolunda bilgiler var. Bu vesileyle tabii ki Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası gibi olaylar, Suriye, Irak sahasındaki yansımalar hepsi konuşuluyor. Suudi Arabistan'ın yeni bir hamleyle İran'ı hedef tahtasına koymaya çalıştığı yolunda yorumlar da öne çıkıyor. Şimdi programın ikinci yarısında biraz bölgesel ve dış politika anlamında bakmaya çalışacağız. Aslında iki gündür, bu hafta daha doğrusu, bu hafta başından bu yana hem Suudi Kraliyeti'ndeki bu yolsuzluk ana temasıyla yapılan tasfiye operasyonunu anlamaya çalıştık. Hem de Lübnan'da, işin Lübnan ayağında ne yapılmaya çalışıldığını anlamaya çalıştık. Şimdi biraz da daha küresel bakmaya gayret göstereceğiz. Programın ikinci yarısında Hüsnü Mahalli ile konuşacağız. Orta Doğu konusunda bugüne kadar ne dediyse hepsi çıkan gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'ye soracağız. Suudi Arabistan ne yapmaya çalışıyor? Yapabilir mi? Ne çıkar buradan? Irak Suriye sahaları, Türkiye nasıl etkilenir? Amerika'nın rolü burada nedir? İran'ın durumu nedir? Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Bunun dışında bugün Hüsnü Mahalli ile biraz daha uzunlamasına konuşacağız. Uzunca konuşacağız daha doğrusu. O yüzden dünyadan aktarımlarım daha sınırlı olacak size. Ama notlar halinde aktarmaya çalışacağım önümüzdeki bir 10-15 dakika içerisinde. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suriye ordusu, Suriye'den başlayalım. Deir ez-Zor bölgesinde Albu Kemal kentini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Çok önemli, hemen karşısında El-Kaim var, Irak tarafındaki Haçlı Şabi Halk Seferberlik Güçleri Irak ordusuyla bağlantılı olarak bu bölgede etkinliğini arttırmıştı. Deir ez-Zor bölgesindeki IŞİD varlığını sonlandırmak için Suriye ordu güçleri büyük bir operasyon gerçekleştiriyordu. Görüntüler de gelmeye başladı. Şimdi sahada Deir ez-Zor'daki bu temizlik sonrası bütün dikkatler siyasi görüşmelerde ki 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin'le görüşecek Soçi'de ve 18 Kasım deniliyor, ertelenmedi deniliyor Rusya tarafından yapılan açıklamalarda. Yani 5 gün sonra da Soçi'de Suriye Halk Kongresi düzenleme girişimi var Rusya'nın. Bakalım ne olacak burada. Usakov, devlet başkan yardımcısı Usakov'un açıklamaları var bu konuda. Bu kongreyle ilgili hazırlıkların da ele alınacağını söyledi. Dikkat çekici, sürekli görüş paylaşıldığını söyledi. Suriye ile ilgili tüm konuların ele alınacağını söyledi. Şimdi bu 18'inde yapılmayacak, somut tarih biraz daha geç belirlenecek diyorlar. Uşakov da bunu dile getirdi. Gerçi ertelenmeyecek denilmişti ama bu durumda tam olarak 18'inde yapılmayacağı anlaşılıyor. Suriyeli muhaliflerin de bir takım itirazları olduğu haberleri vardı. Evet, Irak'tan bakıyorum başlıklara. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Irak bankalarının şubelerini bir hafta içinde kapatmaları, aksi halde ceza kesileceği bilgisi ulaşmış. Döviz satılmaması kararı dayanak gösterilerek bu hükme varılmış. Bu bankalar, Irak bankalarının kapatılması mektubu ulaşmış. Şimdi tabii petrol meselesi önemli, sınır kapıları önemli ki Habur'a alternatif Ovaköy sınır kapısının açılması için Türkiye ile Irak arasında mutabakatın sağlandığı haberleri var Irak'tan. Onu da belirteyim. Evet, bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Asya turu devam ediyor. Devam ederken bir APEC toplantısı vesilesiyle Vladimir Putin, yani Rusya lideriyle Amerikan Başkanı Donald Trump Vietnam'da görüşecekler. Bugün saat farkları var tabii ki. Görüşme üzerinde daha konuşulduğu söyleniyor ama dikkat çekici, çünkü Almanya'da G20 liderler zirvesi kapsamında iki lider görüşmüştü epey bir süre sonra. Şimdi bir daha böyle bir herhalde küresel, sadece Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Orta Doğu değil, Kuzey Kore gibi meseleler gündemlerinde olacak iki liderin, öyle gözüküyor. Evet, NATO Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'le görüştüğünü aktaralım. Önemli, çünkü Rusya'dan özellikle S-400 füzeleri alımından söz ediliyor. Bu konuda pazarlıkların devam ettiğini biliyoruz ve NATO'da da rahatsızlıklar söz konusu idi. Dolayısıyla Türkiye ne yapacak deniliyordu. Şimdi NATO'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çünkü Türkiye aynı zamanda Fransa ve İtalya ile ortak sistem için anlaştığı yolunda haberler var. NATO şimdiye kadar kendi Türkiye'nin ulusal kararı diye nitelendiriyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Todd Waters, Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı, S-400 anlaşmasında henüz sona gelinmedi. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'de S-400 yok diye bir açıklama yapmış. Brüksel'de bu toplantıda vesilesiyle böyle haberlerin gelmesi hakikaten dikkat çekici. Çünkü Türkiye S-400 alımında kararlı gözüküyordu. Şimdi NATO toplantısı vesilesiyle bu konuda böyle haberler gelmiş vaziyette. Yani İtalya bu büyük tepki çektiği için Türkiye'nin Fransa ve İtalya ile o bir karara varma olasılığı ortaya çıkmıştı. Daha önce de konuşuluyordu ama onu da anımsatmak lazım. Evet, bu arada Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım Amerika ziyaretinde Mike Pence ile görüşmesi bekleniyor. Ertelenebilir, iptal edilebilir gibi bir takım haberler geldi. Göreceğiz bunu. Tabii YPG ile işbirliği, Suriye Kürtleri ile Gülen'in iadesi, vize, en son patlak veren, Ekim başına patlak veren vize krizi gündemin baş maddeleri. En son Pentagon'dan NATO toplantısı vesilesiyle Canikli ve Amerikan Savunma Bakanı James Mattis arasında görüşme oldu demiştim. Dana White, Pentagon sözcüsü, açıklama yaptı. İki bakanın savunma ilişkilerini ele almak için görüştüklerini, teşekkürlerin sunulduğunu, küresel güvenliğe, işte IŞİD'in yenilmesine Türkiye'nin katkısı vesaire ve ilişkileri güçlendirme vurgusu yapıldığını, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında oldukları mesajının verildiğini aktardılar. Evet, Donald Trump'ın Asya turu, Trump iğneyi kendine çuvaldızı Çin'e batırmış. Evet, bu Sputnik'in kullandığı başlık, resmi temaslarını devam ettiriyor Çin'de. 3 günlük bir ziyaret, Xi Jinping'le Çin Devlet Başkanı yine bir araya geldi. İşbirliği, karşılıklı güven vurguları yaptılar. Tabii ekonomi konuşuyorlar, Kuzey Kore konuşuyorlar. Ticaret açığının büyüklüğünden şikayetçi Donald Trump, akıl sınırlarını zorlayan bir rakam dedi bu. Ama Çin'i suçlamıyorum, sonuçta vatandaşlarının yararı için bir diğer ülkeden çıkar sağlayabilen bir devleti kim suçlayabilir ki ifadelerini kullandı. Bu kur meselesi, ticaret açığı vesaire derken Çin'e çok ağır yüklenmişti aslında geçmişte, fakat bu ziyarette işler değişmiş gözüküyor. Turistik yanları da bol tabii bu ziyaretin. Amerikan Başkanı tarafından First Lady Melanie de eşlik ediyor Donald Trump'a. Evet, Avrupa Türkiye başlığı altında Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Bulgaristan Başkanı Boyko Borisov ile ikili görüşme sırasında yaptığı açıklamalar var. Bazı Türk yetkililer Avrupa Birliği'ni üyelikle ilgili sözünü tutmamakla suçluyor. Biz bunu yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin tekrar Avrupalı olması gerektiğini söylüyoruz demiş. Yardımları aksatmayacakları mesajı vermiş. Yaklaşık 3 milyardan fazla 4 milyar euroluk bir taahhüdü var. Sığınmacı anlaşması, katılım öncesi mali yardımdan kaynaklanan bu. Bir de bunun üstüne sığınmacı anlaşması var. Avrupa Birliği'nden en son böyle mesajlar geldi. Dikkat çekici tabii. Fransa ve İtalya ile ortak füze sistemi geliştirme hamlesinin ardından bir de Juncker'den böyle bir tepki gelmesi. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık. İspanya Dışişleri Bakanı Katalonya'nın bağımsızlığı için referanduma izin verilebilir diye bir açıklama yaptı. Anayasa değişikliği yapabileceklerini söyledi. Bütün kıyamet kopardılar bu referandum düzenleniyor diye. Şimdi Tabii burada bir küçük detay var. Bakıyorum şimdi gördüm. Evet. Halkın, Katalan halkının bir kısmının taleplerine daha uygun hale getirme ihtimali incelemek üzere diyor bir vurgusu burada. İkincisi, İspanya'nın geri kalanının da anayasa değişikliği yönünde oy vermesi şartını koşmuş. Tabii aslında bu mantıklı. Birisi ayrılacaksa ötekini de ilgilendiriyor. Sadece ayrılanı değil, ayrılanını da ilgilendiriyor burada. Onu da belirtmek lazım. Britanya'da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, ki Hindu asıllı yanılmıyorsam, İsrail yetkililerle gizli temaslar ortaya çıkınca istifa etmiş. Evet, başbakanla görüşmüş, 30 dakika süren görüşmenin ardından istifa etmiş. İsrailli siyasiler Ağustos ayında tatil sırasında sivil toplum örgütleri, şirketler, Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkmış ve bilgi vermediğini de kabul etmiş kendisi. Fransa Ulusal Meclisi ise 2 yıl önce sosyal medya hesabından IŞİD'e ait fotoğraflar paylaştığı gerekçesiyle Le Pen'in, Marine Le Pen'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiş Nanterre savcılığı. Evet, Amerika'dan bir başlık var. Amerikan Kongresi Avrupa'da Rusya'ya karşı koymak için 4.6 milyar dolar ayrılmasını öngörmüş. 2018 mali yılı savunma bütçesi taslağını onaylarken hakikaten büyük rakamlar bunlar, 4.6 milyar dolar. Tabii burada Ukrayna yönetimine, Kiev'e ölümcül silah sevkiyatını öngören savunma alanında destek girişimi çerçevesinde bir de askeri yardım var. 350 milyon dolarlık bir askeri yardım. O da iki grup halinde verilecekmiş. Bu tabii Rusya'yı rahatsız eden bir gelişim, onu belirtmek lazım. Bütçe taslağında yine Baltıklar'da Litvanya, Letonya, Estonya'da Rus saldırganlığını püskürtme gerekçesiyle, temasıyla 100 milyon dolar ayrılmasını da Amerikan bütçesine yerleştirmişler. Hakikaten muhtemelen Moskova'dan sert tepki gelecek buna. Evet, bu arada Rusya-Türkiye ilişkilerinde buğday ihracatında tüm sorunların çözüldüğü başlığını görüyorum. Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Can Bulat Hatuov yapmış açıklamayı Moskova'da bir konferansta. Tüm sorunları çözdüklerini söylemiş. Tarım yılının başlangıcı Temmuz kabul ediliyor. 2017'den bu yana Rusya'dan en çok tahıl ithal eden ikinci ülke olmuş Türkiye. İlk sırada geleneksel olarak Mısır tabii yer alıyor. Domates, Rusya'ya da Türkiye'nin 50 bin ton domates ihracat edilmesine izin çıkmış idi. En son bunu da anımsayalım. Evet, süremi biraz aşmış gözüküyorum. Programın ikinci yarısına daha fazla vakit bırakabilmek maksadıyla bir ara verelim. Farid Farcat'tan Newsini dinleyelim. Az sonra Hüsnü Mali ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda ünlü gazeteci yazar Hüsnü Mahalli var. Orta Doğu'yu en iyi okuyan insan, ne söylediyse çıktı bugüne kadar. Hoş geldiniz yayınımıza Hüsnü Mahalli.
Sağ ol.
Şimdi şunu herkes bir haftadır neredeyse geçen hafta sonundan bu yana şok olmuş vaziyette Suudi Arabistan'ı izliyor. Bir takım taht oyunları olduğu aşikar, çok da sevilmeyen, dünyada batılılar tarafından modernleşmeci diye karşılansa da bölgede körfez hattı dışında hırsları Yemen savaşıyla anılan birinci veliaht prensin bir takım hamleleri söz konusu oldu. Öncesinde hemen Lübnan Başbakanı çok tuhaf bir biçimde başka bir ülkede Riyad'da istifa ettirildi. Şimdi herkes tabii genel olarak IŞİD ve IŞİD'in mağlubiyeti Irak ve Suriye sahalarında aslında körfez hattı, Amerikan destekli körfez hattının yenilgisinin sonucu olarak değerlendiriyor bunu. Fakat bir de bit yenikleri var. Yani neden şimdi bu bir yeni bir hamlenin aslında işareti midir? Ne oluyor Suudi Arabistan hem içinde hem de bölge politikalarında nasıl etkileyecek bu gelişmeler soruları kafamızda. Siz nasıl görüyorsunuz Suudi Arabistan üzerinden öncelikle yapılan bu hamleyi?
Yani sen herkes diyorsun ama herkes çok fazla ilgilendiğini sanmıyorum.
Öyle
Suudi Arabistan'la ilgili olarak. Benim senin gibi garip tipler ilgileniyor Suudi Arabistan'la. Şimdi Suudi Arabistan'la başlayan süreç şöyle bir iddiada bulundu bu delikanlı, genç delikanlı. İşte efendim memlekette yolsuzluk var. Ben de bunu temizleyeceğim. Yahu yani sülalem temizlemez. Suudi Arabistan'ın geçmişi, tarihi, geleceği hepsi yolsuzluk. Şimdi birincisi bu. Bir sonraki dönem için yani biraz geriye dönmek lazım az bir şey. Çünkü Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik bildiğimiz o hani kavgası aslında bir şeyin işaretiydi. Biz bunu bekliyorduk ama hani farklı bekleyebiliriz, böyle beklerimiz o başka bir şey. Dolayısıyla Suudi Arabistan'daki süreç daha çok devam edecek. Yani bu delikanlı kral oluncaya kadar. Aslında babası her saniye her dakika krallığı oğluna bırakabilir. Fakat hani oğluna şimdi bırakırsa kraliyet ailesi içinde kavga çok farklı büyüyebilir. Aha. Onun için bütün prenslerin gözaltına alınması gerekiyor. Tutuklanması gerekiyor. Paralarının alınması gerekiyor. Yurt dışına çıkmalarının önlenmesi gerekiyor. Hı hı. Sonra kral baktı her şey tertemiz. Al oğlum sana krallığı diyecek. Hı hı. Bu amaç bu tabii birincisi. Ama o öyle değil. Yalnız o değil. Olayın daha fazla farklı bölgesel anlamda büyüyeceğini tahmin ediyorum. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde de benzer bir operasyonun olacağını tahmin ediyorum. Orada da yönetimin değişeceğini tahmin ediyorum. Hı. Sonra da Bahreyn'deki yönetimin değişmesini bekliyorum.
Kim açıkçası var bunun arkasında peki Hüsnü Mahalli? Yani,
Trump. Tabii Trump direkt. Yani Trump ve damadı Kushner. Direkt yani. Hiç öyle bir şeye gerek yok.
Neden, neden Amerikalılar böyle bir şey yapıyorlar peki?
Şimdi 1945'te 14 Şubat 1945'te Roosevelt'le kurucu kral Abdülaziz arasındaki o tarihi uzlaşmadan sonra Suudi Arabistan hepimiz biliriz ki özellikle Arapları Arap coğrafyasını iyi takip edenler bilir ki Suudi Arabistan Batı Amerika'nın kölesi oldu. Önce İngilizlerin kölesiydi çünkü o tarihten önce. Şimdi dolayısıyla 45'ten bu geçen süre içinde 70 küsur yıl içinde farklı misyonlar içinde, farklı görevler içinde daha çok ideolojik yani Vahabilik anlamında bir kölelik sözleşmesiydi o. 14 Şubat 45. Şimdi yeni bir kölelik sözleşmesi gerekiyor gençler üzerinde. Yani işte Prens Muhammed dedemiz delikanlı. Zaten fotoğraflara da bakarsan ne kadar delikanlı olduğu da görürsünüz. Bayağı da yakışıklı. Şimdi böyle bakarsan dolayısıyla bir format gerekiyor. Yeni bir format. Formatın bir ucu da Körfez ülkelerinin, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail'e ve İsrail'in paralelinde, hatta biraz daha ileri gideceğim, İsrail'in hizmetinde olması gerekiyor. Şimdi bu çok iddialı bir laf ama böyle olacağını ben düşünüyorum. Böyle olacağını da inanıyorum açıkçası. Bunun karşıtı işte o operasyon biliyorsun Katar'a önce başlatıldı. Katar'da da aynı şekilde operasyon yaşanacak. Şimdi Katar kendini kurtarmak için hatırlarsan bundan işte 15-20 gün önce eski başbakan evet. Dikkat et. Çıktı dedi ki ya biz zaten hep beraber yapıyorduk bu Suriye'deki pisliği. Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Amerika, Türkiye neler neler söyledi. Çok ağır laflar evet. söyledi. Türkiye ile ilgili tabii. Türkiye ile ilgili.
Evet.
Şimdi niye Türkiye ile ilgili söylüyorum? Bu operasyonun yani Körfez'deki operasyonun bir ucunun da Türkiye'ye uzanacağını düşünüyorum. Türkiye'yi çok sıkıştıracaklarını, bu yani Suudi Arabistan'daki operasyondan dolayı sıkıştıracaklarını tahmin ediyorum.
Peki mesela şunu anlamakta belki insanlar zorlanıyorlar. Şimdi Suriye Savaşı'nda hepsi birlikteydi, bir aradaydı. Sınırlar delik deşik edildi, bütün cihatçı unsurlar sokuldu. İdeolojik olarak içerideki ihvancılar aslında herhalde Suriye'de üzerinden bu cephe açıldı. Bir rejim değişikliği cephesi, ama Suudi Arabistan daha radikal kanat. Ülkeyi dağıtmak için de kullanıldı ve sonunda da zaten hepsinin tasfiye olduğu direnişin sayesinde tasfiye olduğu bir süreç yaşandı. Şimdi burada bir ondan sonra da zaten ihvanla müthiş bir kırılma gördük Suudi Arabistan'da. Oysa Suudi Arabistan yıllarca ihvana da yatırım yapan ülke oldu, ya da Batılılar bu oyunları kurgularken hep Suudi Arabistan üzerinden kurmadılar mı? Yani ihvanla, yani Katar'la Suudi Arabistan arasında fark ne?
Renkteki ton aslında Suudi Arabistan, yani Müslüman kardeşler ya da İhvan senin tanımıyla kuruluşundan bu yana yani Suudi Arabistan'da hep destek almıştır. Hı-hı. Yani önce İngilizlerle birlikte Suudi Arabistan'dan destek almıştır. Daha kurulduğu 1928'de Mısır'da kurulduğu andan itibaren. Ancak daha sonra bu demin tarihini verdim, 14 Şubat 45 Roosevelt Abdülaziz arasındaki buluşmadan sonra Suudiler direkt olarak Müslüman kardeşlerinin patentini aldılar. Tabii Suudilerle ideolojik olarak Vahabilerle Müslüman kardeşlerin şeyi pek uymaz birbirine. Dolayısıyla Suudi Arabistan şöyle bir şey geliştirdi. Tamam kardeşim, yani Müslüman kardeşleri biz seviyoruz. Amerika bunu istediği için destekliyoruz. Her tarafta Kaide'yi de Taliban'ı da, bunlar hepsi Müslüman kardeşler çünkü.
Evet.
Hepsini destekleriz, para veririz, kururuz filan da. Ama bizim de kendi tonumuz var. O da Vahabiler, işte Selefiler dediğimiz biliyorsun.
Evet.
Şimdi o ayrı bir hikaye. Oralara girersek çok uzun bir hikaye. Ancak şeye gelirsek, yani Suriye olayına gelirsek, Türkiye Katar'la birlikte hareket edince doğal olarak Suudi Arabistan bundan gıcık aldı. Zaten tarih boyunca Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı dahil, Suudiler Türkiye'den, Türklerden, Osmanlı'dan nefret etmiştir. Yani bu başka türlü düşünülemez. Buna farkını düşünenler, ben bunu kaç seferde yazdım, asla güvenmeyin, kazığını yiyeceksiniz falan dedim Körfez ülkelerinde.
Evet.
Şimdi nitekinde o çizgiye geldik. Çünkü Suudiler diyor ki ya Suriye'de direniş varsa sonuçta bizim patentimiz altında olmalıdır ki, çünkü biz Arabız. Türkiye Osmanlı'nın mirasçısıdır. Dolayısıyla bizim düşmanımızdır falan gibi şeylerle bunu savunmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta çok komik bir şey bu. Yani kim ne derse desin, Türkiye ne derse desin, Suudiler, Katar, Bahreyn, bilmem kim falan ne derse desin, Müslüman kardeşler, hepsi daha 2014'e kadar biliyorsun Şam'daki eski Amerikan Büyükelçisi Robert Ford'dan talimat alıyordu.
Evet.
Yani adam da burada İstanbul'da, işte adresini söylemeyeyim, bir yerde bir köşkte oturuyordu. Herkese talimat veriyordu, herkesi yönetiyordu, herkesle işte bir sürü şey, fazla söylemeyeyim çünkü yine şimdi
Evet, aynen öyle. Şunu onu sormamın sebebi şu. Şimdi tabii Türkiye'de epey bir zamandır böyle bir Suudi hayranlığı söz konusu oldu. Ta ki Katar'a kadar, ki o da yeni, aslında yaz başında bu kriz patlak verdi. Gerçi Suriye sahasındaki ayrımlar çok önceden belirginleşmişti belki. Suudilerin tuttuğu hatla, gidişatla beraber, yani Suriye ordusu, işte İran, Rusya'nın ağırlığını koymasıyla işler değiştiğinden beri o hatta çatlaklar meydana gelmişti, ama nihayetinde Bunu çok etkilemedi Türkiye'deki tutumu, bir takım yandaşların mesela tutumunu. Bir Suudi Arabistan hayranlığı, işte kral öldü 2015'te, arkasından 3 gün yas ilan edildi filan. Yani zannedersiniz Suudi Arabistan, yani Türkiye'de bir de tabii Cumhuriyet Türkiye'sine çok da sevilen bir ülke olmadı açıkçası. Vahabi krallığından haz eden yoktur memlekette. Onun için soruyorum biraz da şimdi, ihvancılık deniliyor. Batı'da da yazılıp çiziliyor. Türkiye'deki hükümeti siyasal İslamcı bir veçhe taşıdı. Herkes tarafından artık saptanmış vaziyette, ama bu daha böyle ılımlı, Katar'la birlikte daha ihvan kolu diye. Biraz ondan soruyorum, yani Suudi Arabistan'la eski düşmanlıkların ortaya, çünkü bizi de etkileyecek deyince iş değişiyor. Şimdi biraz Müslümanların kendi içlerindeki tasfiyesine dönüşüyor anladığım kadarıyla iş. Öyle değil mi? Yani ihvan sonuçta aynı ideolojik zihniyette, birazcık ton farkı var ama... son halde de Türkiye'ye yönelik otoriterlik, işte sultanlık gibi eleştirilerin olduğu bir dönemde Suudi Arabistan'la tekrar yakınlaşma söz konusu olur mu? Mesela örnek veriyorum, yani Katar'daki budur hedef değil. Yani Suudi liderliği altında şöyle şeyler var son bir yıldır. Suudi Arabistan'ın, gerçi beceremediler bunu, Yemen'de Sünni ordusu dediler, İslam ordusu dediler, olmadı bir türlü. Zaten Suriye'de darmadağın etti, direniş hattı bunları, ama yine de bir Suudi, Mısır'ın belki biraz darbe yemiş olmasından kaynaklanacak şekilde bir Suudi liderliğinde bir Arap alemini körfez hattında toparlama. Bu mu Amerika'nın yeni
onun
oyunu?
Değil. Tabii amaç o olabilir, planlama olabilir, uğraş o olabilir. Fakat dün akşam Mısır Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Tabii hı-hı, buralara fazla yansımaz bunlar. Sordular Sisi'ye bu son gelişmelerle ilgili. Ben dedi hiçbir şekilde bölgede yeni bir savaş istemiyorum. İran'ın, Suudi Arabistan'ın İran'a ya da Hizbullah'a yönelik tehditleri anlamsızdır. Dolayısıyla bu iş olmaz. Bir şeyler söyledi. Şimdi tabii Mısır'ın böyle bir çizgide durması çok önemli tabii. Şimdi Körfez ülkeleri, ben hep şunu söylerim. Körfez ülkeleri şeye benzetirim. Yani bu Hollanda inekleri falan var ya, istediğin kadar sağ Allah durmadan süt veriyorlar. Şimdi bu onlar öyle. Birincisi bu. İkincisi tabii Körfez ülkelerinin bölge coğrafyalarında herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde olumlu olduğunu asla düşünmeyeceksin. Hiç olmadı zaten yani. Şimdi tabii bunları oturup bir 3 saat seninle konuşmamız gerekiyor. Sen de biliyorsun.
Evet.
Ama yani sonuçta şimdi Müslüman kardeşlerin ya da neydi adı, Müslüman şeyin, Türkiye'nin buradaki rolünün 2011 öncesi sonrasında Arap Baharı meselesinin, şimdi bunların hiçbiri, Türkiye orada yanıldı zaten. Türkiye sandı ki ya işte Arapları ben işte şöyle bir şekilde kandırırım, getiririm, oturturum falan. Yok öyle bir şey. Araplar, yani Müslüman kardeşler dahil, bak dikkat et. Asla Türkiye'nin önderliğine asla yapamazlar. Olmaz yani bu iş. Bakma sen buraya geldi, Mursi geldi, Hamas geldi, bilmem işte Gannuşi geldi. Sonuçtan işte dediler ki ya tamam sultan olabilir, işte halifelik dönebilir falan gibi laflar ettiler biliyorsun o dönem.
Evet,
2011
evet,
sonunda.
Evet.
O olmaz. Bu iş olmaz. Ben o zaman da söyledim, o zaman da yazdım, ya yapmayın. Bu iş olmaz. Herhangi bir Arap lider, Arap olmasından kaynaklanan, yani Kur'an Arapça olduğuna göre, Muhammed Arapça olduğuna göre, Müslüman kardeşler Arapça olduğuna göre bir Türk'ün önderliğini kabullenemez. Hele hele provokasyon varsa Suudi Arabistan'dan. Bunu ısrarla söylüyordum o zamanlar. Ama maalesef burada farklı düşünenler oldu. Bir daha söylüyorum. Şimdiki dönemde, yani önümüzdeki dönemde, artık bu Suudi Arabistan sonrası dönemde Türkiye çok dikkatli olmak zorundadır. Türkiye ciddi bir şekilde kazık yiyecektir. Özellikle bu Katar Başbakanı'nın açıklamalarından sonra. Çünkü adam çıktı, ne dedi? Biz her şeyi Türkiye'den yaptık. Parayı da oradan gönderdik, silahı da Türkiye'ye verdik, adamlar da oradan soktuk. Neler neler söyledi biliyorsun.
Evet.
Şimdi niye söyledi bunu durduk yerde? Çünkü yarın öbür gün bu şimdiki Katar emiriyle sorguya çekildiğinde diyecek ki vallahi ben yapmadım.
Evet.
Babam yaptı. Yani şimdiki emirin babası yaptı.
Evet.
Eski başbakan yaptı, çünkü adam söyledi bunu, itiraf etti, biz yaptık dedi.
Evet.
Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönem çok karmaşık bir dönem yaşanacaktır. Türkiye çok çok ciddi bir şekilde zorlanacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. İşte en son başta soruldu Nike ile ilgili de bir cümle söyleyeyim. Yani düşün, yani Lübnan Başbakanı, evet, adam başbakan ya, bir ülkenin başbakanı Suudi Arabistan'a çağrılıyor.
Evet.
Adama fırça çekiliyor. Bak, adama fırça çekiliyor ve adama televizyon karşısına çıkartılıyorlar. Bir yüz ifadesine bakılırsa sopa yemiş. Hatta eli arkadan bağlanmış falan falan, böyle çok olumsuz şeyler söyleniyor Arap medyasında. Ve adam çıkıyor diyor ki ben istifa ettim. Ya manyak mısın, affedersin? Ne demek istifa ettin ya? Lübnan başbakanısın sen. Suudi Arabistan'da niye istifa ediyorsun? Bir cümle daha söyleyeyim. Bu adam biliyorsun 2004-2005'ti yanlış hatırlamıyorsam Telekom'u alan adam. Yani bir de öyle yani bağlantılar kurmak açısından söylüyorum bunları.
Evet, evet.
Şimdi tek tek bunu açarsan saatlerce
tabii
konuşuruz.
Peki şimdi burada Lübnan hedefleniyor mu? Yani becerebilir mi? Şimdi Hizbullah son dönemde özellikle 2006 savaşından bu yana İsrail'e karşı çok güçlendi. Suriye sahası Hizbullah için müthiş bir fırsat oldu. Güçlerini sınadılar ve gerçekten düzensiz ordu bu arada gerilla savaşında çok keskinleştiler Suriye ordusuyla birlikte. Ve aslına bakarsak son 6-7 sene belki muhtemelen silahlarını da daha sağlam almışlardır. Yani İsrail'in arada sırada caydırıcılık söylemiyle vurmasına karşılık biz biliyoruz ki Suriye Savaşı aslında Hizbullah ve İran cephesinin ve hatta Suriye ordusunun deneyiminin daha da katlanmasını sağladı. Bir sonraki kapışmada ellerini daha güçlü olacak bir hale soktu. Bir yandan da Lübnan'ın iç barışını da sanki tesis etmişler gibi. Ben de gidip gelmelerimden biliyorum Beyrut'a. Hristiyanların açıklamalarından biliyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı krizindeki pozisyonundan biliyoruz. Yani burada Lübnan hedefmiş gibi gözüküyor. Küçük Orta Doğu ama Lübnan'ı bozabilirler mi oradaki ittifakı? Ne yapabilirler? El-Kaide'cileri mi salacaklar Suriye'deki? El-Kaide'cileri mi Lübnan'ın içine salacaklar? İç savaş çıkartabilirler mi Lübnan'da aslında?
Ya mümkün değil. Mümkün değil. Yani hiç ben %1 milyonda bir ihtimal bile görmüyorum. Çünkü Hizbullah şimdi dışarıdan bakılınca farklı. Özellikle bu son Başbakan Habib'in istifasıyla ilgili Hizbullah lideri Nasrallah çıktı bir konuşma yaptı 2-3 gün önce. Çok sakin, çok böyle hani herkesi kucaklayan, Hristiyanı da, Müslümanı da, Sünnisi de, Şiisi de. Onun için ben oradaydım çünkü.
Evet.
Onun için millet çok sakin. Yani hiç kimse hani Lübnan'da iç savaş diğer böyle %1 milyarda bir ihtimal bile yok. Şimdi tabii ikincisi yani bir şeyden bahsediliyor ya hani İran işte şey Suudi Arabistan falan Körfez savaşı. O da şu aşamada mümkün değil. Çünkü Irak Suriye'de yani Irak dedim pardon İran Irak'ta ve Suriye'de. Yani fiili olarak Suriye'de Haçlı Şabi'den dolayı tabii.
Evet.
Şimdi Haçlı Şabi'nin minimum silahlı adamı minimum 500 bin. Minimum. Şimdi düşünsene yani 500 bin silahlı militan şu anda Irak'ın içinde ve Suriye'nin işte belli yerlerinde her türlü silahı kullanabilen, her türlü mücadele ölümü göze alan. Yani bu biliyorsun Şiilikte bu biraz farklı bir kavramdı.
Evet, evet.
Ya Hasan ya Hüseyin lebbeyke ya Hüseyin filan dediğin andan itibaren bitmiştir. Şimdi dolayısıyla hiç kimse yani ya tabii şu olabilir. Yani bu Trump deli olduğu için bu yeni delikanlı da işte ben yeter ki kral olayım falan havasındaysa herkes herkese saldırır. O zaman Orta Doğu'da var ya aman Allah yani sonu gelmeyecek 3. 5. 8. Savaş olur. Yani yalnız Orta Doğu ile ilgili değil artık bu.
Evet.
Dolayısıyla ben onun olacağını tahmin etmiyorum. Üçüncü şey belki senin dediğin gibi Hizbullah militanları Suriye Savaşı'nda inanılmaz deneyim kazandılar. Yalnız gerilla savaşı ile ilgili değil, aynı zamanda da her türlü silah. Şimdi mesela Lübnan'dayken, Lübnan'da Hizbullah militanı tank kullanamıyordu. Yani öyle bir olası olanlar yoktu.
Evet.
Şimdi tank kullanıyor, füze kullanıyor, roket kullanıyor, belki de uçak kullanıyordur.
Evet.
Yani dolayısıyla İsrail'in artık çok ciddi bir korkusu var Hizbullah'tan dolayı, Lübnan'dan dolayı. Bunu bozma olasılığını da ben hiç görmüyorum. Yoksa bu geçen sene, bir İsrail'in Lübnan'a yönelik ciddi bir savaş bekleniyordu. Bir saldırısı bekleniyordu 2006'daki gibi.
Evet.
Suriye'yi bölmek, işte Hizbullah'ı hırpalamak, işte işi de Nusra'ya güç vermek, kazandırmak falan gibi. O da tutmadı. Büyük ihtimalle Rusların müdahalesiyle. Dolayısıyla şimdi bölge denge şeyden yana. Yani Amerika'dan ya da Suudi Arabistan'dan ya da İsrail'den yana değil diye görüyorum.
Son olarak Hüsnü Ali, İran'ın da eli güçlenmiş gözüküyor. Bir İran-Rusya cephesi var ama hani burada da çatlaklar olabileceğini iddia edenler çıkıyor. Gerçi biz görüyoruz Vladimir Putin Tahran'da ağırlanıyor. Türkiye de Rusya ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Onu da görüyoruz ama hani direniş hattı diye de bir hattın varlığı aşikar ve güçlendiği aşikar. Irak'ı da buna katarsak. Burada Rusya olumlu bir rol mü oynadı? Yani etkinliğinin arttığını söylemek mümkün mü? Sadece Suriye'den bahsetmiyorum. Herhalde Irak'ı da katmak lazım ve ayrıca İran'ı da. Rusya'nın görünümü burada nasıl? Yani Amerikalılarla uzlaşma girişimleri de var. Diplomasiyi öne çekme çabaları da var Rusya'nın. Ama sahada da net olarak bir ağırlık koyma hali bulunuyor. Şam'da nasıl görülüyor? Şam'da hakikaten zaten çok sıkı ortak olarak mı görülüyor? Nasıl?
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani kim neyi ne yazıyor bilmiyorum ama zaman zaman sen de okuyorsun, ben de okuyorum.
Evet.
Bu arkadaşlar dünyadan haberi yok. Hiçbir şey de bilmiyorlar diye düşünüyorum. İran'la Rusya arasında Suriye konusunda zerre kadar bir fark, görüş farklılığı yok. Zerre kadar görüş farklılığı yok. Ama esas sürpriz tabii İran'ın Irak'taki atağı, evet. Mesut Barzani'ye karşı.
Evet.
Mesela sürpriz o. Çünkü yani Mesut biliyorsun İsrail ve ABD tarafından destekleniyordu. Adamcağız kabadaylaştı. Herkese kafa tuttu. Ben devlet kuracağım da kuracağım bilmem ne deyip işte biliyorsun hikayeyi.
Evet.
Birdenbire İran neydi işte?
Devrim muhafızları. Devrim muhafızları. Kasım Süleyman. Evet.
Atladı gitti Süleymaniye, yani Kuzey Irak'a. Oradaki liderlerle toplandı. Sonra bir gün sonra, zaten bir gün sonra mı, iki gün sonra mı, şeyin cenazesi geldi biliyorsun.
Talabani'nin
cenazesi geldi. Oraya da Dışişleri Bakanı Zarif geldi. Tek zaten katılan yabancı değil, tek yetkili.
Evet,
sonra oturdular. Yani Kürt kaynaklarından söylüyorum. Adam demiş ki, vallahi buyurun istediğiniz kadar ilan edebilirsiniz. Kasım Süleymani demiş. Demiş istediğiniz kadar ilan edin. Yani referandumda değil de bilmem neydi de. Ertesi gün biz de Erbil'i alırız demiş. Bak Erbil'i alırız demiş. İşte ondan sonraki süreç biliyorsun. Bugün geldiğimiz noktada artık adamların çıtı bile çıkmıyor. Bak yani vazgeçtik. Bilmem kafa tutmaları bilmem ne. Sınırları da havaalanı da her şeyleri şeye devrettiler. Irak merkezi hükümetine devletine bugün yalvarıyorlar. Bugün sabahleyin bir yerde okudum. Ya bari tamam her şeyi verdik de bize bu bütçeden %17 var ya bunların meşhur.
Evet, evet.
Bari bütçenin de %17'sini bize verin. Merkezi hükümetin tabii bütçesinden.
Evet.
İşte şey de demiş ki İbadi demiş ki yani bir bakalım falan düşünelim falan demiş.
Evet.
Yani o iş bitmiştir. Dolayısıyla İran'ın Irak'taki etkinliği ve yetkinliği sınırsız anlamda güçlüdür. Sınırsız anlamda güçlüdür. O süreç şimdi esas şey bak nedir biliyor musun? Hani hep koridor falan konuşulur,
evet.
Ya Şii bilmem ne.
Evet.
Şimdi en son Elbukamal biliyorsun Suriye'de.
Evet, evet, evet, çok önemli.
Şeyde en son nokta şeyde Elbukamal kasabası.
El-Kaim Elbukamal, evet.
Az önce temizlendi. Az önce 5-10 dakika önce işte yarım saat neyse.
Evet.
Tamamen IŞİD'den alındı. Tabii şimdi Elbukamal'ın karşısında bir sınır kapısı var.
Evet.
Yani
Irak tarafında El-Kaim var, evet.
El-Kaim. Şimdi o detaylara girmemek istemedim ki. Sınır kapısı var, Irak'ın sınır kapısı. Şimdi Irak'ın sınır kapısı da işte bir hafta önce IŞİD'den temizlendi. Yani şu anda Suriye sınır kapısıyla Elbukamal'da Irak'taki El-Kaim sınır kapısındaki karşılıklı güçler Suriye ordusu, Hizbullah ve İranlı gönüller. Karşı tarafta da kim var? Irak ordusu ve Haçlı Şabi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü o bölge yani sınır kapısının Bağdat'a kadar olan, bak sınır kapısının yani Elbukamal'den Bağdat'a kadar olan bölge El Ambar bölgesidir. Yani Sünni bölgedir. Yani dolayısıyla Irak ve İran ve Haçlı Şabi Ambar bölgesinin tümünü kontrol ederek Suriye'ye ulaşmıştır.
Evet.
Bu önemli taktik bir hikaye ama çok önemli bence.
Hı hı hı hı. Peki Rusya yani Irak'ta da güçlendiği söyleniyor, Rusya'nın etkinliğini arttırdığına dair işaretler var ama tabii Amerikalılar hem Kürtleri terk etmiş oldular hem Bağdat'tan yana tavır aldılar İran'ı dengelemek için ama Amerikalıların buradaki rolüne yani Rusya'nın varlığından sonra Amerikalıların hep böyle düşüşe geçtiği etkisini söylemleri var. Katılır mısın buna?
Tabii yani şey bölgesinde Suriye üçgeni yani Suriye, Irak, İran üçgeninde evet. Yani ben 2-3 bin Irak askerini İran şey ama Amerikan askerinin bazılarına göre 500 hatta gelip de PYD'ye destek vereceğini ben sanmıyorum. Mümkün değil bu. Hı hı. Yani yarın öbür gün Suriye'deki kararlılık, yaz bir kenara, Suriye'deki kararlılık mutlaka ve mutlaka Rakka'yı alacaktır. Hı hı. Yani şu anda PYD'nin kontrolündeki Rakka'yı alacaktır. Hı hı. Hı hı. Rakka'dan kuzeydoğuya çıkacaktır, o da Haseke'yi alacaktır. Yani PYD'nin etkin olduğu bölgeleri söylüyorum.
Evet.
PYD hiçbir şey yapamayacaktır. Yani savaş mıdır, yok şu mudur, yok bu mudur? Tıpkı Erbil'de olduğu gibi yine 300 bin Haçlı Şabi gelir, PYD'yi alır, espri olsun diye söylüyorum, Türkiye'ye verir. Yani onun için bu hikayeler ortada, çok enteresan. Evet. Bir şey söylüyoruz, tabii ancak 3 yıl sonra anlaşılıyor ne demek istediğimiz.
Evet.
Ama bu öyledir, yani evet. Burası ortada. Evet. Yani
ama şunu da eklemek lazım Müslüm Aile. Şimdi Rusya bir Suriye Halkları Kongresi toplamaya çalışıyor. Soçi'de doğru. Büyük olasılıkla olacak ve aslında önemli doğru. De bölgenin geleceği açısından. Biz şunu görüyoruz tabii, yani Amerikalılar artık sahada kaybettikleri için siyasi çözümde en azından pastadan pay kapma, petrol alanlarını PYD'nin, YPG'nin alması gibi bir takım vizyonlar olduğu açıkça anlaşılıyor. El Tanaf'ta da sınırlı bir bölgede Amerikan varlığı var. Hani üs olarak da orada kalmak arzuladıkları anlaşılıyor ama biraz daha tecrit vaziyetteler nihayetinde. Siyasi çözüme bakıyor iş. Siyasi çözümde de Rusya'nın gerçekten bu Soçi hamlesi, Suriye Halkları Kongresi hamlesi, eğer Kürtler nezdinde Kürtleri Şam'la uzlaştırma bağlamında işe yararsa hakikaten dikkat çekici bir düğüm çözülmüş olacak. Peki Şam buna gerçekten nasıl bakıyor? Yani yani federal bir yönetimi, herhalde Irak'takinin tekrarı bir federal yönetimi kabul edecek değiller gibi, bilemiyorum, ben izlenim olarak soruyorum. Katılır mısın buna da?
Yok, sayılır. Yani bak Suriye'de PYD'ye kıvac önce onu söyleyeceğim, hiçbir şey verilmeyecektir. Amerikalılara hiçbir şey verilmeyecektir. Yani egemen bir Suriye devletinin sınırları içinde yok Tenef'te, yok şuradadır, yok buradadır, yok kuzeyde, şeyde, Aynül Arap'ta, neydi öbür adı? Kürtçe adı Aynül Arap.
Kobani.
Kobani. Aha. Yani var ya, üstler verildi, yok adamlar şunu inşa ettiler, yok bunu inşa etti falan var ya.
Evet.
Bunların hiçbiri bir yıl sonra olmayacaktır.
Hı-hı.
Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. Şimdi... Dolayısıyla gelelim biraz alt başlığa. Zaten Dışişleri Bakanı Velid Muallim ondan bir ay önce söyledi. Yani biz Kürt kardeşlerimizle oturup konuşacağız. Yani özellik dahil. Kendisi söyledi bu kelimeyi.
Hı hı.
Yani şimdi dolayısıyla Kürtlere bir şey verilmeyecek, Kürtler mahvedilecek, Kürtler gibi, yok öyle bir şey. O öyle olmayacaktı.
Hı hı.
Eski kafayla bu sorunlar çözülmeyeceğini Suriye'deki insanlar anlamış diye düşünüyorum. Kavramış diye düşünüyorum. Onun için B'deki arkadaşlar oturacaklar Suriye devletiyle. Hani işte Rojava dediğimiz hikayede sınırları nedir, ne değildir, Kürtler niye de fazladır, niye de azdır. Onlar teknik meseleler, yani oralara girersek tabii uzun bir şey olur. Dolayısıyla işte bu senin söylediğin de Soçi'deki toplantıda bir anlamda da bu bağlamdadır. Yani şeyin onayını da almış durumdadır, onu söyleyeyim sana, İran'ın.
Evet.
Şimdi dolayısıyla... Ya çünkü öyle bir komik bir durum ki bu. Şimdi biz yani Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin işte haklarından söz ediyoruz. Ve işte İran'dan söz ediyoruz, Irak'tan söz ediyoruz. Bak dikkat et, hiç kimse hiçbir tartışmada İran'daki Kürtlerden söz etmez. Hı-hı. Bu çok enteresan bir hikayedir. Yani neden olduğunu tabii saatlerce konuşabiliriz de.
Evet.
Yani Türkiye'deki Kürtler var, tamam. Savaşmışlar, kavga etmişler. Irak'ta var, kavga olmuş. Suriye'de şimdi kavga var bilmem. Peki Irak'taki 8-9 milyon İran. Kürtlerden niye kimse dengeler arası ilişkiler anlamında niye söz etmez ki?
Niye?
Onun için bu başka bir hikaye. Yani bölgesel İran'ın gücü, ben hala İran'ın gücünün çok güçlü olduğunu, yani isterse her tarafı allak bullak edebileceğini, yani yalnız bu batıya doğru demiyorum, yani işte Türkiye bilmem ne, bir de doğuya doğru var. Yani Afganistan'ı, Pakistan'ı, aşağıda Hindistan'ı. Yani İran çok akıllıca dengeyi çok güzel kurmuş. İranlılar zaten inanılmaz kurnaz insanlar. Diplomasi anlamında söylüyorum tabii. Sen de karşılaşmışsındır.
Evet.
Yani onun için bu savaşın bence en büyük galibi İran diye düşünüyorum.
Evet, evet. Pakistan'dan bu arada Genelkurmay Başkanı'nı ağırladılar. Çok enteresan, devrim muhafızları komutanı ağırlamış. Özel bir resmi ziyaret. İran Pakistan'la da ilişkileri pekiştiriyor. Böyle yani Suudi Arabistan'ın Pakistan'daki uzun gölgesini bildiğimiz için dikkat çekici, Pakistan tarafında da gelişmeler olduğu aşikar.
Oraya el atıyorlar fazladan. İşte onun için söyledim ben konu.
Evet.
O belki o değil de. Şimdi düşün. İsrail kıyameti kopardı İran nükleer silaha sahip olmasın diye.
Hı hı.
Oysa Pakistan nükleer silah sahibi olduğunda sesini çıkarmadı.
Evet.
Orada bir Müslüman ülke.
Evet.
Ama Sünni. Evet. Burası Şii. Burada kıyameti koparıyor, orada sesini çıkarmıyor. O da ayrı bir mesele. Yani detayları var, alt başlıkları var tabii.
Evet.
Şimdi o nükleer silah denemesini ilk yapan adam da Nawaz Sharif'tir. Yani İslamcı bir başbakan. Bu biliyorsun geçenlerde de yolsuzluklardan dolayı mahkemeci tarafından görevden alındı.
Evet.
Ya inanılmaz detaylar var bu. Sen takip ediyorsun tabii.
Evet.
Ama şimdi bir programda gel bunları anlat. O mümkün değil.
Değil. Tamam, ama biz böyle arada konuşacağız, böyle derin derin anlamaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz Üstü Mahalli'ye. Süremizi doldurduk, açtık da, hatta Üstü Mahalli olunca aşıyoruz.
Ne güzel.
Çok teşekkürler Üstü Mahalli'ye.
Kolay gelsin.
Sağ ol. Evet, Eksen'in sonuna geldik. Süremizi de hayli açtık ama olsun. Orta Doğu'yu Üstü Mahalli ile yorumlatmak dikkat çekici. Çünkü başından beri Suriye krizinde özellikle ne dediyse Üstü Mahalli'nin çıktığı, ilk başta yaptığı bütün uyarılar yerinde oldu. Herkes başka şeyler beklerken işte o ne diyorsa o çıktı aslında. O yüzden daha uzun tuttuk bu Suudi Arabistan, Lübnan. Yeni bir şeyler mi kaynıyor IŞİD sonrası başlıklı yayınımızı. Geri buradan The Prophet'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Thank you.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.